Ayrım 5.
Orta çağın o hüzünlü, dikenli ve insana ancak ızdırap telkin eden sanatı yerini yaşayan cıvıl cıvıl bir mimariye bırakmaktadır. Şimdi bunun böyle bir geçmişe, yani Orta Çağ Avrupa mimarisi gibi bir görünüme sahip olmayan, son derece geometrik sanatın çevreyi birbiriyle bütünleştiren bir mimariye tatbiki ne olmaktadır? Çok açık bir şekilde barok dönemi resim sanatını Topkapı Sarayı'nda, harem ve diğer bölümlerin bazı pavyonlarında görürsünüz. Bunların çok üstün eserler olup olmadığı tartışılabilir. Ama besbelli ki cemiyet yenilik aramaktadır ve yenilik toplumların en masum isteğidir. Benzer sanat bugün mesela Cebeli Lübnan'da Muhtara'daki Beytuddin'deki Dürzi emirlerin saraylarında görülmektedir. İstanbul'un resim sanatı ve süsleme sanatı kendisini taşraya da taşımaktadır. Filibe'nin, Gobrovo'nun konaklarında, Balkanlar'da Bosna'da, Voskopol'un konaklarında, Yunan adalarında, Mora'da bilhassa Nauplia'da, Anaboli dediğimiz bütün bu eğilimleri görmek mümkündür. Hiç şüphesiz ki zengin Ege bölgesinde İzmir, Aydın ve bilhassa Tire'de, Birgi'deki konaklarda bunu gözlemek mümkündür. Aynı eğilim Trabzon'un konaklarında ve o zamanki geniş Trabzon vilayetinin Giresun gibi sancaklarında, Suriye'de, Akka'da da kendini hissettirmektedir. İnsanlar resim seviyor, canlı renkli resimler seviyor ve imparatorluğun neresinde olurlarsa olsunlar İstanbul'u evlerinin tavanında, duvarında görmek istiyorlar. Mimarimizdeki bitki süslemelerine dayanan barokun kendi, kurak motiflere ve çizgilere dayanan bir başat mimari, bir ön cephe mimarisi geliştirmektedir. İşte bunun İstanbul'daki Nuri Osmaniye Camii'nde, çok abartılmış bir şekilde Tophane'deki Nusretiye Camii'nde, dahası var sağda solda bir takım sebillerde görmektesiniz. Boğaz'ın uzak semti Beykoz'da daha evvel gümrük eminliği yapmış İshak Ağa'nın 1746 yılında yaptırdığı abidevi çeşmeyi düşününüz. Bu çeşme verimli su kaynağıyla ne kadar hoş bir biçimde bütünleşmiştir. Bizim nesil çocukluğunda buradan akan suyun bütün boğazı beslediğini bilir. Bu su damacanalarla etrafı dağıtılırdı. Uzak Beykoz barok bir karaktere bürünmüştür. Etraftaki dönemin barok sanayi dediğimiz sanayisi, çünkü barok sanayi diye bir mefhum da vardı, porselene dayanmaktadır. Sümerbank Kumaş Fabrikası, Beykoz'un deri ürünleri kadar cam işlerinin sergilendiği tesislerin yanında 1. Mahmud'un yaptırdığı kasır, Beykoz'un Boğaz'daki barok merkezi mertebesine yükselmesine yardım etmiştir. Nihayet İstanbulluların her gün gördüğü, nereden bakarlarsa baksınlar, Selimiye'deki Sultan 3. Selim'in yaptırdığı kışla sadece mimari tarihimizin değil, bütün Avrupa tarihinin barok kışlalarına en iyi örnektir. Hakikaten aynen Avrupa'daki gibi Osmanlı'nın 17. yüzyıl ve 18. yüzyıl başlarındaki sürekli savaşların bezdirdiği asker toplumuna bir refah ve yeni bir zevk getirmektedir. Bu dönemin vezir ve paşa konakları eski dönemlerdekinden daha mükemmeldir. Mükemmel olduğu için de hem taşrada hem de İstanbul'da bugüne kadar uzanan örneklerde bu devre aitti. Daha evvelki asırlara ait konut mimarisi, yani sivil mimariye ait eserler çok sayılıdır. Belki Türk insanı o zaman savaşıyor ve kamusal binaları büyük gösterişle yapıyor, fakat 16. yüzyılda Alman seyyahı Salomon Schweiger kendi bakış açısına göre bunlar sadece Allah'ı kandırmak için ona büyük mabetler yapıyorlar diyor. Bu tabii bir dindarlığın başka türlü bir değerlendiriliş biçimidir ve 17. yüzyılın insanı dindardır. 17. yüzyılın insanı toplum için gösterişli eser yapmayı tercih etmektedir. Kendi hayatında o nispette mütevazı, hatta biraz fazla mütevazıdır. 18. yüzyılda bu iklim değişmektedir ve insanlar artık gelirleri nispetinde kendi hayatlarında da değişiklik yapmaktadırlar. Tabii bu başka tür bir hayat tarzı getirmektedir. Nedir bu? İstanbul'un Kağıthane, Göksu gibi su yolu merkezlerinde ayrı bir eğlence türü ortaya çıkmıştır. Bu eğlence öyle bazılarımızın zannettiği gibi sadece paşaları ve vezirleri kapsamaz. Esnaf loncaları da burada eğlenirler ve öyle amiyane eğlenceler değildir. Bir takım halk sanatları, karagöz, orta oyunu gibi dalların buralarda inkişaf ettiği anlaşılmaktadır. Kağıthane eğlenceleri Türklerin hem hoşuna gitmiş hem de mutaassıp ve fakirleşen çevrelerin hasetini çekmiştir. O yüzdendir ki hem ayaklanmada hem de çok önemli sanayileşmenin başladığı kağıthane, lengerhane, demir döküm merkezleri kurmak gibi işlemlerde bu kasırlar acımasızca yıkılmıştır. Bunlar fuzuli olarak addedilmiştir. Ama sadece patrona Halil'in gergerdesi olduğu asiler değil, devleti idare edenler de bu gibi konak ve kasırları yıkıp yerine bazı sanayi tesisleri kurmayı kendileri için çok hayırhah bir davranış olarak görmüşlerdir. Haliç'te bugün kalıntılarını gördüğümüz veya hala kullandığımız kağıthane, feshane veya tersaneye ait lengerhane gibi tesislerin bulundukları yerlerde bir zamanlar çok şirin, kayıkhaneli konaklar, yalılar, daha içeride de kasırlar vardı. Barok hayat tarzı bu kadarla da bitmiyor. İstanbulluların arasında çok hoş halk hikayeleri dolaşır. Zannetmeyelim ki barok dönemin edebiyatı sadece Nedim'in pür neşe, tertemiz Türkçeli müzikal şiirlerinden ibarettir. Bir müddet sonra Şeyh Galip'in derin mistisizmi de bu döneme aittir ve o medeniyeti tamamlayıcı bir parçadır. Nihayet Tayyarzade, Hançerli Hanım gibi halk hikayeleri de ki içinde muaşaka, hatta hafif sefahat ve geleneksel iffetli hayattan saptırıcı motifler vardır, barok İstanbul'un halk kültürüne ait parçalardır. Bu parçalar da İstanbul medeniyetinin bir sütunudur. Şu kadarını unutmayalım, biz Lale Devri'ndeyiz. İnsanlar zengininden fakirine, ilmiye sınıfının en seçkin insanlarından Ebu İshak Zadelerden tutunuz kayıkçılara, kasaplara kadar lale soğanı yetiştiriyorlar, yeni lale türleri ortaya çıkarıyorlar. Lale İstanbul'da bir moda haline gelmiş. O kadar ki Tezkire-i Şükufeciyan bizim tarihimizde lale yetiştiriciliğinin biyografilerine ihtiva eder. Bu eşsiz kaynağı okuduğunuz zaman göreceksiniz ki Türk cemiyeti 18. yüzyılda ayrı bir tarzın içine girmiştir. Bilhassa bizim okul tarih derslerimizde bir israf, bir lüzumsuzluk olarak addedilen ve ardından kanlı ve cahil bir isyana davet ettiği için adeta suçlanan Lale Devri, bir medeniyetin açılması ve gelişmesi için adeta lüzumlu bir üslup değişikliğidir. Halka yönelik eserleriyle tanınan ve tarihi bir bakıma kitleye sevdirmekte çok büyük rolü olan tarihçi Ahmet Refik, Altınay soyadını taşırdı, bu döneme Lale Devri ismini vermekte çok isabet etmiştir. Çünkü Osmanlı ve Türk hayatında Lale Devri'nin önemi kavranmıştır. Hatta şu kadarını söylemek lazım gelir ki bu keyfiyet sadece başkent İstanbul'la sınırlı değildir. Bazı iddiaların aksine çok uzak viyaletlerde taşralara kadar uzanan ve etkilerini gösteren bir kültürel üslup değişikliğidir. Avrupa kıyafetiyle, camıyla, kumaşıyla Türkiye'ye akmaktadır ama aynı şekilde buradan da benzer şeyler Avrupa'ya akmaktadır. Bahçelerimizi Fransız üslubunda düzenlemeye başladığımız söyleniyor. Bu doğru ama ne yazık ki elimizde eskizleriyle ve kalıntılarıyla geçmediği için iyi bilinmiyorsa da bir Türk bahçe tipi, bir İran bahçe tipi süslemenin olduğu anlaşılıyor. Aynı şekilde bizim kılıklarımız, türbanımız, cübbelerimiz, kumaşımız Avrupa'yı etkilemekte ve Türküeri dediğimiz bir moda yayılmaktadır. Dolayısıyla 18. yüzyılda Türk medeniyeti Batı Avrupa ile bir kültürel alışveriş içine girmektedir. Bunun önemi üzerinde de durduk. Çünkü şu sıralarda Fransa'da sadece tarihçiler ve Türk tarihi çalışanlar değil, Fransa tarihçileri, hatta sosyologlar da dönemin Türk eserleriyle, sefaretnamelerle çok ilgileniyorlar. Çeviriler yapılıyor ve bu onların düşüncesine yeni bir boyut getiriyor. O takdirde 18. yüzyıla bizim de yeni bir boyutla, yeni bir görüşle bakmamız gerekir. Fatih Sultan Mehmet. 30 Mart 1432'de Sultan II. Murat'ın bir oğlu dünyaya geldi. Başlangıçta bu çocuğun veliaht olacağı bile şüpheliydi. Ama gelişen olaylar ve ağabeyinin ölümü dolayısıyla çok küçük yaşta iki kere tahta çıkmak zorunda kaldı. İki kere artık bir imparatorluk sayılan Osmanlı tahtının başındaydı ve birinci kerede bu tahtı babasına terk ederek Manisa, daha doğrusu Saruhan, Sancakbeyliğine çekildi. Manisa, Saruhan'ın başkentiydi. İki kere bir gencin tahta çıkması pek nadir bile diyemeyeceğimiz tek görülen bir olaydır. Ama bu genç 21 yaşında, yani 1453'te bir büyük şehri, o zamanki dünyanın metropolü sayılan ve kendisinden sadece polis, şehir diye bahsedilen bir başkenti kuşattı, öbür şehirlerin herhalde şehir diye pek görülmediği dünyada ün getiren bir zafer kazandı. İslam dünyasında artık yıldızı sönmeye başlayan Şam, Bağdat ve yükselen Kahire, uzak İran'daki İsfahan, Nişabur gibi şehirler dışında Avrupa kıtasının tümünde şehir sayılacak bundan daha büyük bir yer yoktu. Bahsettiğimiz yer o tarihteki Konstantinopolis'tir. 21 yaşındaki hükümdar onu fethetmek için bildiğimiz Boğaz Kesen Hisarı'nı yani Rumeli Hisarı'nı 4 ay içinde inşa ettirdi. İstanbul'un fethi büyük bir olaydır. Bu sadece Türklerin milliyetçi tarih şuuru açısından dolayı böyle değerlendirilen bir olay değildir. Maalesef üzerinde yeterince durulmuyor. İstanbul'un fethi ateşli silahların ve modern askeri tekniklerin kullanıldığı Rönesans tipi bir savaşın doruğundaki bir olaydır. Çünkü Rönesans devri boyunca cereyan eden savaşlarda İtalya'da şehir devletleri kiralık askerler aracılığıyla savaşıyordu. Bunlara condottiere denirdi. Bunların başındaki komutanlar adeta savaş müteahhitleriydi ve İtalya'nın orduları savaşta askerleri telef olmasın diye savaş değil adeta bir nevi satranç oyunu geliştirmişlerdi. Mesela İtalya'ya müdahale eden Fransa'nın savaşı, çok daha sonraki Avusturya savaşları, hatta 1618-48 arasındaki 30 yıl savaşları bile modern silahların, ateşli silahların çok etkin bir biçimde kullanıldığı muharebeler sayılmaz. Bu konuda Avrupa'da sadece Macar Krallığı bir nebze öncüydü. İşte Osmanlılar Balkanlarda artık 100 senedir mücadele ve müdahale halinde oldukları Macar Krallığı'nın askeri teknolojisiyle baş edebilmek için ister istemez onu geçecek bir yapıya yönelmişlerdir. Genç hükümdar 2. Mehmet bu işin şampiyonluğunu göğüsler ve Orta Çağ'ın en muhteşem kalesi sayılan İstanbul surları artık Yeni Çağ'ın savaşlarını temsil eden 4 ağır top ve ilk defa kullanıldığı söylenen havan tipi toplarla yani hareketli toplarla dövülmeye başlanmıştır. 4 ayda biten ve boğazların kontrolünü ele geçirerek Karadeniz kolonilerinden yardım gelmesini önleyen bu mekanizmayla padişah, Nisan başında Edirne'den çektirdiği toplarla muhasaraya başladı. 53 gün sürecek uzun savaş gerçekten Orta Çağ'ı kapatmıştır. Bu Orta Çağ, Avrupa tarihi için böyle olduğu gibi bizim için de öyledir. Çünkü o tarihe kadar Osmanlı, imparatorluk müesseseleri ideolojisi itibariyle gerçek bir imparatorluk sayılmazdı. Ancak İstanbul gibi bir kentin, yani Konstantinopolis'in, Doğu İslam milletlerinin deyişiyle Konstantiniyye'nin fethinden sonradır ki bir imparatorluk şuuru bu topluma yerleşmiştir. Bunun sanat, kültür hayatında ve saray protokolünde de etkilerini görmek mümkündür. İşte bu imparatorluk çağı da bir yerde Osmanlı'nın yeni çağıdır. Yoksa Orta Çağ'la yeni çağı illa matbaanın kullanılması veya feodal kalelerin yıkılması gibi kıstaslarla ayırmak gerekmez. Unutmayalım ki İstanbul'un fethiyle bir yerde Doğu Akdeniz'deki ticarete dayanan Venedik ve Cenova gibi Akdeniz İtalyan devletlerinin de çöküşü başlamıştır. Ayrıca bu hal uzak okyanuslara açılmayı gerekli kılmış ve hızlandırmıştır. Muhasara 53 gün sürdü. Gayet şiddetli hücumlar yapıldı ve bu arada Nisan ortalarında 22-23 Nisan gecesinde tamamıyla çağdaş Bizans ve İtalyan raporlarına ve sonradan Runciman, Babinger ve Schulenberger gibi büyük tarihçiler tarafından çok esaslı raporlara dayanarak tarif edildiği gibi gemilerin boğazın başından Haliç'e indirilmesi gibi bir ameliye gerçekleştirildi. İnce donanma hafif kadırgalardan oluştuğu için gemilerin bir gecede çekimi mümkündü. Nitekim girilemeyen ve ağır zincirlerle kapatılan Haliç bu tarihte artık önemini kaybetmeye başlamıştır. Bununla beraber savaş kara surları tarafında devam etmekteydi. Bizans'ın Orta Çağlar boyunca ilk Orta Çağ'dan itibaren kullandığı Grek ateşi dedikleri bir tertibi vardır. Bugün 20. yüzyılda su üzerinde ve karada çok daha yakıcı silahların olduğu malum ama tarihçilik halen bu Rum ateşinin terkibini tam bilmiyor. Bununla şehrin denizden kuşatılması imkansız hale getirilmiştir. Ne var ki bu sefer 20 küsur kara kuşatması Bizans'ın uzun tarihinde ilk görülen vakıadır. Doğu Roma diyoruz İstanbul'a, Bizans demiyoruz. Çünkü Bizans, bu imparatorluk yıkıldıktan sonra Avrupa'nın verdiği bir isimdir ve imparatorluk geleneğini küçültmek için konan bir isimdir. Çünkü Almanlar, biliyorsunuz, gerçek bir imparatorluk sayılmayan Roma Germen veya Mukaddes Roma Germen İmparatorluğu'nun Roma olduğunu ve eski Roma'nın varisi olduğunu ileri sürmek için Bizans'ı tarihten elemek istemişlerdir. Onun için kendine Romalı diyen, Roma Devleti diye isim veren bu imparatorluk, Batı'da yıkımından sonra Bizans diye adlandırılmıştır. Bu ismi kullanmakta son derece de dikkatli davranmalıyız ve icap ederse çok alışılmış bu tabiri tarih yazımından silmek durumundayız. Çünkü Bizans çok eski Helenistik devirden kalma, hatta Helenizm öncesinden kalma koloni bir şehirdi ve bugünkü saray burnunu geçmeyen bir hacimdeydi. İmparatorluk 20'yi aşkın kuşatma görmüştür tarihinde. Bazıları çok şiddet ve savaşçı, barbar sürüleri tarafından, bazıları askeri teşkilata oturmuş devletler, ordular tarafından yapıldı. Bunların hiçbiri muvaffak olamamıştı ama ilk defa bir ordu modern çağı aşan silahlarla onu kuşatıyordu. Rönesans Bizans'ın dibine gelmişti. Bazılarının belirttiği gibi Rönesans'ın belki de çok somut bir görünümü bu savaşla mümkündür. Bilhassa 6 ve 12 Mayıs'ta çok şiddetli kuşatmaların olduğu üzerinde batılı ve yerli tarihçilerimiz birleşmektedir. Çok kanlı hücumlar olmaktadır. Surlara karşı son derece önemli mancınıklar, güllelerle, ağır topların gülleleriyle gedikler açılmaktadır. Şehir kendini savunmaktadır. Kuşatma ordusunun sayısı üzerinde kesin fikir sahibi değiliz. Mesela Barbaro adlı bir çağdaş İtalyan gözlemci 100-160 bin civarında bir rakam veriyor. Halbuki Bizanslı tarihçi Halko Kondiles 400 bin rakamını veriyor. Gelin ortasını bulun. Modern tarihçiler de Schlumberger'den Runciman'a kadar çok çeşitli rakamlar vermektedirler. Her halükarda ortaçağ ordularının lojistik, ulaşım, beslenme, sağlık meselelerini çözüşünü göz önüne alırsak sayısı öyle 200-300 bini bulan bir ordudan söz edemeyiz. Çünkü 100-150 bin kişinin bir yerde temizliğini temin etmek lazımdır. Aksi takdirde derhal salgın hastalıklar çıkar. Böyle bir vakıa olmadığına göre bu ordunun sayısını fazla büyütemeyiz. Hiç kuşkusuz ki şehri savunanlar da bunun çok altındaydı. Onlar daha ziyade savunmadaki güçlerine, cesaretlerine, dirence ve surların yapısına borçlular. Bizans, yani Hristiyan Roma İmparatorluğu tarihindeki menkıbeler, inançlar sükutu hayale uğramayı birden yaşamıyordu. Halk son ana kadar Meryem Ana'nın kendilerini kurtarmasını bekledi. Son gece Ayasofya'daki ayinde imparator Meryem Ana'nın geleceğini tebliğ etti. Halk hala Türkler içeri girdiği zaman meleklerin duvarları yarıp ortaya çıkacakları ve Türkleri kovacakları beklentisi içindeydi. Menkıbeler felaket anında canlanırlar. Bin yılı aşkın bir süre bütün dünyanın hayranlıkla tasvir ettiği Hristiyanlığın bu büyük merkezi yeni bir kuvvetin eline geçiyordu. Ayasofya halkın gözünden düşmüştü çünkü Katolik dünya ile birliğin simgesiydi. Katolikliği Roma'nın halkı teoloji, ilahiyat mülahazalarıyla reddediyor değildi. Onlar için Katoliklik 1204'te muhteşem şehri işgal eden hileyle onun bütün zenginliklerini hatta Ayasofya'nın önündeki hipodromda etrafı pirinç levhalarla kaplı dikili taşın pirinç kaplamalarını bile yağmalayacak kadar görgüsüz, kan dökücü ve bütün kütüphaneleri yok eden Latin istilası demekti. Bu nedenledir ki hem Bizans'ın son başbakanı Notoras hem Gennadios gibi halkın çok itimat ettiği ruhaniler bu memlekette Franklerin ekmeğindense Türk'ün sarığını ve kılıcını tercih ederiz demişlerdir. Fetihten sonra şurası açık bir vakıadır. Şehir teslim olmadığı için 3 gün boyunca ganimete yani yağmaya müsaade edilir. Bu bir kuraldır. Eğer şehir bir ayda teslim edilseydi bu olmayacaktı. Hiç kuşkusuz ki Bizans'ın son imparatoru bunu yapmaktansa ölürüm, ben en büyük ve hakiki Hristiyan imparatorluğun başındayım demiştir. Son imparator Konstantin Paleologos'un naaşı cesetlerin arasında bulunmuştur ve Fatih kendisine dini tören yaptırmış, gereken saygıyı göstermiştir. Hiç kuşkusuz ki Ayasofya, Hristiyanlığın ve dünyanın bu en büyük mabedi, şimdi İslam'ın büyük mabedi haline getirilmiştir. Bu fiziki büyüklüğünü 1550'lere, yani önce Süleymaniye'nin sonra da Selimiye'nin inşasına kadar koruyacaktır. Batı Avrupa'da, hatta Rönesans İtalya'sında hiçbir yapı Ayasofya kadar cazip değildir. Rönesans'ta yapılan büyük kiliselere kadar Ayasofya bütün Hristiyan milletlerin hayalini süslüyordu. Onun için bunun cami haline çevrilmesi çok önemlidir. Aynı şekilde 1930'dan sonra Cumhuriyet Türkiye'sinin beşeriyetin yüzlerce yıl kavgasına neden olan ve tanıklık eden bu büyük mabedi bir müze haline çevirmesi de çok anlamlı bir siyasi kültürel tasarruftur. Fatih İstanbul'un fethinden sonra hiç şüphesiz ki harap bir şehirle karşılaşmıştır. Bu harabe 13. asır başlarına gelmektedir. Haçlı istilası ve 50 yıllık Latin hakimiyeti boyunca şehir çok kan kaybetmiştir ve küçülen bu devletin başkenti olduğu için de kendisini toparlayamamıştır. Şimdi bu şehri yeniden imar etmek gerekmektedir. Bunun için neler yapılmıştır? İnsan deposu sayılan bugünkü Konya, Niğde ve Aksaray vilayeti, yani o zamanki Karaman ve Karaman'ın muhtelif merkezlerinden hem Müslüman Türkler hem de Hristiyan Türkler kısmen İstanbul'a getirilmiştir. Bu da yetmemiştir. Fatih imparatorluktan kendi kontrolümüzdeki yerlerden Ermeni nüfusu yerleştirmiştir. Bu nedenledir ki 1461'de Bursa'nın metropoliti Hovakim Osmanlı Ermenilerinin, yani bu milletin başına tayin edilmiştir. Milletbaşı olarak İstanbul'da bir patrik ilk defa patrik olarak tahta çıkmaktadır. Ecmiyazin, Sis ve Vaspurgan, yani Ahtamar Katoikoslarından sonra bir ruhani lider daha ortaya çıkmaktadır. Fakat bu daha çok idari bir liderdir, milletbaşıdır. Bu çok önemlidir. Aynı şekilde burada bir Musevi cemaat bulunmuştur ve bilhassa fetihten sonra bir yanda da Endülüs'ün yıkılmasıyla yavaş yavaş 100 sene kadar sürecek bir Yahudi göçü olmuştur. İstanbul'da kalabalık bir Yahudi cemaati 50'den çok sinagog cemaatinden kahal oluşmaktaydı. Artık İstanbul'da Konstantinya denmesinden hiç çekinmeyelim, çünkü Osmanlı evrakında da bu isim kullanılmaktadır. Fermanlarda, hatta basılan kitaplarda 20. yüzyıl başında vakıa, arada bilhassa 18. yüzyılda İstanbul dendiği fermanlarda, kitabelerde, mezar taşlarında da görülmektedir. İsimler konusunda hiçbir şekilde bağnaz olunmamalıdır, çünkü bu şehir büyük bir dünya başkentidir. Burası Osmanlı'nın idaresi altına geçmiştir. Onun sahibi ve hamile Osmanlı olmuştur. Şehirde eski çarşıların yeni tekniklerle geliştirildiği, bu arada kapalı çarşının meydana geldiği görülmektedir. Anlaşılan şehrin topografik tetkiklerine göre, ki buna patroloji, Patria Constantinopolou denir, Bizans döneminde burada çarşı olduğu açıktır. Fakat bunun bildiğimiz kapalı çarşı tarzında düzenlenmesi bu devre aittir. Kısa zamanda şehir, yapılan camiler ve camilerin etrafında kurulan çarşılar, hangah ve dergahlarla kendi görünümünü kazanmaya başlamaktadır. Her mahalle o camiyi, hanı, hamamı yaptıranın adıyla anılmaya başlamaktadır. Onun için İstanbul'a Paşalar Şehri de denir ve 16. yüzyılda bu şehir asıl gelişimini yaşayacaktır.